Ayrım 44, sayfa 341. Kopuz dergisinde Kopuz imzalı bir yazıda "Bu şiir Türk kucağında büyümüş, parlak bir ömür yaşamıştır" denmektedir. Dipnot 20. Kopuz, Türk Şiiri ve Kopuz. Kopuz Dergisi, Nisan 1939, N1, S2. Burada, divan edebiyatı için bu şiir ifadesi kullanılmakta ve onu Türk toplumunun kendi imkanlarıyla ortaya koyduğu belirtilmektedir. Türk kucağında büyüyen bu şiir elbette onun acı ve sevinçlerini görmüştür ve onları en kutsal örtüler altında saklamıştır. Nasıl bir insanın şuur altı varsa, birçok duyguları orada depo halinde tutmaktaysa, şiirde de bu şuur altı gerçeğine yakın bir yapı gözlenebilir. Bu şuur altı nitelemesini Eyüboğlu'nda buluyoruz. Divan edebiyatımız tıpkı halk edebiyatı gibi bizim eski varlığımız, tahte şuurumuz, kaybolmuş cennetimizdir. Dipnot 21. Sabahattin Eyüboğlu. Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S35. Eyüboğlu'nun bir sayı sonraki yazısında şiirin toplumla ilgisi konusunda daha açık bilgiler vardır. Şiirin din, ilim ve cemiyet kavramlarının üçüyle de ilgisinin olduğu belirtilen yazıda bu üç problem şöyle çözümlenir. Şiir, ideale susamış bir ruh içinde tekevvün eder. Fakat idealden başka bir şeydir. Şiir, maddi ve manevi bütün bilgileri benimser fakat ilimden başka bir şeydir. Şiir, içtimai münasebetler dünyasına iner fakat imtiyaz ve istiklalini kaybetmez. Dipnot 22. Sabahattin Eyüboğlu. Fuzuli'de Şiir Telakkisi. İnsan Dergisi, Mayıs 1938. N2, S97. Yazıda Fuzuli'nin bu üç problem hakkında bugünkü zihniyetimize hiç de aykırı gelmeyen fikirler verdiği belirtilmektedir. Dipnot 23. AG S97. Divan edebiyatının içtimai münasebetlere inişi de bu kendi istiklal ve imtiyazı içinde mümkün olacaktır. Fuzuli'nin Hadikat-ü Süeda'sında Türk ruhunun bütün sıcaklığının teneffüs edileceğini belirten Karahan da, ondaki içtimailiğin sanatın kendi istiklali içinde barınabileceğinin farkındadır. Dipnot 24. Abdülkadir Karahan. Fuzuli'nin Hadikat-ü Süeda'sı. Türklük Dergisi, Ekim 1939. N7, S28. Karahan yazısında, en geniş halk tabakalarından en münevver kitlelere kadar her yaşta, her seviyede ve her zevkte herkese hitap ettiğini belirtirken, asıl o eserle toplum arasındaki ruh beraberliğine dikkat çeker. Dipnot 25. AG S28. Sayfa 342. Gerçi bu eser bir nesirdir. Tarihte yer alan olayları anlatmaktadır. Bu tür bir eser içtimailik konusuna daha bir yatkındır. Ama olayları yalnızca tarihi gerçekliklerinde vermek değil, onları şairane bir üslupla anlatmak, bazılarını atlayarak, bazılarını değiştirerek veya yorumlayarak, daha çok da aralarından kendi iç dünyasının seçtiği küçük unsurlarla bütünleyerek vermek şeklinde bir üslubu vardır. Bu bakımdan o, yine de doğrudan bir tarih malzemesi olamaz. Özellikle Nedim'i söz konusu eden bazı yazılarda onun Lale Devri'ni çok iyi aksettirdiği ifade edilir. Bunu onun bir başarısı olarak görenler de çoğunluktadır. Nedim, esinlerini tabiattan ve hakikatten almıştır. Nedim'in şiirleri hayatının ve devrinin bir aynasıdır. Lale Devri, Nedim'in samimi mısralarında hala yaşıyor. Dipnot 26. M. Ulu Turanlıoğlu. Nedim'in Özgürlükleri. Altı Ok Dergisi, Kasım 1935, N25, S25. Nedim, zamanını en çok yaşatmış dahilerden biridir. Nedim'in tasvir eylediği harikai beyana hiçbir şair yetişememiştir. Dipnot 27. Fethi. Nedim, Toplantı Dergisi, Aralık 1935, N13, S15. Herhalde Lale Devri'ni tarihten okumak, Nedim'in şiirlerini okumak kadar zevkli ve daha canlı değildir. Dipnot 28. Vehbi Cem Aşkun. Halk Edebiyatımızın Bugünkü Durumu. 4 Eylül Dergisi, Haziran 1940. N18, S13. Nedim'in toplumunu yansıttığı doğrudur. Yalnız ilk alıntıda özellikle Nedim'in yaşattığı Lale Devri galiba 1930'lu yıllar içinde geçerli olabilecek bir anlayışın beslediği sanılan bir görüntü içinde algılandığı ve Nedim'in de bunu az çok şiirinde verdiği göz önünde tutulmalıdır. Bu, toplumun şiire yansıdığı iddiası, iddia sahiplerinin özlemleri doğrultusundaki bir tablonun göz önüne serilmesinden kaynaklanıyor. Turanlıoğlu'na göre, Nedim'in şiirlerinde tasavvuf felsefesinin izlerine rastlamak imkansızdır. Dipnot 29. M. Ulu Turanlıoğlu. Nedim'in Özgürlükleri. 6 Ok Dergisi. Kasım 1935. N. 25. S. 25. Yine ona göre Nedim aslında bu özelliğinden ötürü divan edebiyatının çerçevesini ilk parçalayan divan şairidir. Dipnot 30. A. G. S. 25. Seslendirenin notu. Dipnot 26'da geçen Nedim'in özgürlükleri, dipnot 29'da Nedim'in özgürlükleri şeklinde yazılmıştır. Yazıldığı şekli de her iki dipnotta olduğu gibi okunmuştur. Sayfa 343. Bu mantık içerisinde Nedim'in dışında kalan divan şairleri de kendi devirlerini, toplumlarını şiirlerinde yaşatmışlardır. Çünkü madem beşeri yönelişlerin öne çıktığı Lale Devri bu özelliğiyle Nedim'de yaşıyor, beşeri bir çizgide olmayan diğer dönemler de kendi özellikleriyle o çağlarda yaşayan şairlerin şiirlerinde yaşıyordur. Nedim'in yaşadığı dönemin içtimai yapısı onun şiirindeki temayı besleyecek karakterdedir. En azından tarihçiler böyle olduğunu öne sürüyorlar ve Lale Devri diyorlar. Öbür divan edebiyatı şairlerinin temaları da kendi dönemlerinin içtimai yapısıyla sıkı bağlar kurmuş olmalıdır. Yalnız bütün bunlar bir izden, bir yansımadan hatta çağrışımdan öte geçmez. Şairin ferdi dünyasına girebilmiş, oradan da şiire yansımış çağrışımlardır. Nedim'deki içtimailiğin böyle net ifade edilmesi ise çağrışımların aynen anlatımından değil, şiirdeki tablolarla Lale Devri arasındaki bağların kolayca kurulabilmesindendir. İçtimailik konusunda dikkate değer bir başka örnek de Manisalı Birri ile ilgilidir. Bozkurt dergisinde yayınlanan Bozkurt imzalı bir yazıda onun devrinin bütün hususiyetlerini gazel ve kasidelerinde toplamış ve bu suretle bize nakletmiş olduğu ifade edilir. Dipnot 31. Bozkurt Birri Efendi, Bozkurt Dergisi, 15 Haziran 1936, N2, S6. Ayrıca bir kasidesi örnek verilerek onda Manisa'nın bütün güzelliklerinin tasvir edildiğinden ve içten duyulmuş tabiat güzelliklerinin anlatıldığından söz edilir. Kasideler, tarihi şahsiyetler için yazıldığından onun çevresi şiire girmiş olmalıdır. Bu tarihi kişiler genellikle saray insanlarıdır. Dolayısıyla saray ve çevresi şiire daha çok yansımış olacaktır. Sayfa 344. Divan edebiyatındaki içtimai yapının darlığına dikkati çeken Necip Ali, fakat bunlar zamanlarının bütün içtimai hadiselerine ve ruhi temayüllerine sadece dar, kısa bir görüş penceresinden bakmışlardır, diyor. Dipnot 32. Necip Ali, Edebiyatımızın Bugünkü Gidişi, Varlık Dergisi, 15 Eylül 1933, N5, S65. Bu yazının devamında, onlarda yalnızca saray ve çevresinin olduğunu söyler. Cevat İdil de, divan edebiyatı, Sultan-ı Şuaralar, Enderun edebiyatı, her şey saray içindir, ulus için değildir, diyor. Dipnot 33. Cevat İdil, Dil İnkılabımız. Akpınar Dergisi, Ocak 1936, N2, S18. Bu iki alıntıda en azından kaside türünde saray ve çevresinin şiire yansıdığı ifade edilmiş olur. Necip Ali aynı yazısında Fuzuli'nin penceresinin genişliğinden söz eder. Bunlar aslında içtimai yapının şiire yansıyış dereceleri sayılır. Toplum, şu veya bu kesimiyle ve şiir telakkisinin el verdiği veya izin verdiği ölçüde divan şiirinde vardır. Şiir, bir toplum haritası çizmek gibi bir amaçla yazılmadığı için şairin şiirini kurarken gerek duyduğu kadar yer vermesi çok normaldir. Hasan Ali de Arapların kaside geleneğinden söz ettikten sonra sözü divan edebiyatı kaside türüne getiriyor ve şunları belirtiyor. Aynı hayat tarzı ve tabii muhit zarureti İran'da ve bizde olmadığı için bu şekil Fars edebiyatına ve bizim divan edebiyatımıza olduğu gibi geçmiş değildir. Dipnot 34. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S118. Demek ki hayat tarzı ve tabii muhit şiir için belirleyici bir öğedir. Öyleyse şiirde şairin içinde yaşadığı toplumdan izler taşımaması mümkün değildir. Gerçi Hasan Ali soyutlamayı değil suniliği öne çıkarır ve divan edebiyatının yaşadığı devirlerde gerek dinden gerek medresenin skolastik dediğimiz felsefesinden ve gerek tasavvuf yolundan gelen mefhumlar ve tabirler hakiki hayat ve varlıklarla şairlerin alakalarını kestirmiş, onlara kelimelerden kurulmuş uydurma bir alem yarattırmıştır, der. Dipnot 35. AGS 152. Sayfa 345. Halbuki bu, divan şiirinin kendi toplumuna ait değer yargıları sonucu çıkmıştır. Hasan Ali, din, medrese ve tasavvuf varoluşlarını andığına göre bu realitenin farkındadır. Daha önceki alıntısında geçen hayat tarzı ve muhit realitelerini bunlarla birlikte düşünmemize hiçbir engel yoktur. Öyleyse divan şairi bugünkü kavramlarla değil ama kendi realiteleri içinde içtimai sayılması gereken eserler ortaya koymuştur. Necip Fazıl toplumun sanata yansıyabilecek yanlarını ayrı ayrı şairlerde bulur. Dipnot 36. Necip Fazıl Kısakürek. Manzara. Türk Ortaçağ Sanatkar ve Entelektüeline Kısa Bir Bakış. Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S2. Onlar, hassasiyet kalitesi, ustalık, estetik, kuru mantık, akıl, belagat, tezif, şive, zarafet, irfan, incelik gibi daha çok toplumun sanatkarlık yanıyla ilgili varoluşlardır. Sami Paşazade Sezai'nin divan edebiyatı milletin geçmiş zamanlardaki benliğidir sözü de yaklaşık olarak toplumun bu sanatkarlık yanını anlatıyor. Dipnot 37. Ferzan A. Aras, Sami Paşazade B. Sezai ile Konuşma. Varlık Dergisi 15 Kasım 1935, N57, S135. Bu, milletin benliği veya toplumun sanatkarlık yanının şiire yansıyışı, divan edebiyatı için içtimaiyiliği ne bir malzeme ne de bir hedef olarak almaktadır. Toplum, sanatın malzemeleri içinde olsa bile, oradan aynen alınıp kullanılan tablolar değil, sanatçının sanatkarlığının anlatması, tıraşlaması sonucu çok değişik görüntüler halinde şiirde yer alabilecektir. Divan şiirinde toplumculuk da bir hedef değildir. Çünkü o bir takım duyguları verir ama yönlendirmek, çevresindeki insanlara bir düz yazının mutlaka anlatmak gibi hedefleri cinsinden bir fonksiyonu da yoktur. Sanatkar bir eser ortaya koymuştur. Onun bir şair olarak ferdi yanlarının olması, Yaşar Nabi'nin de belirttiği gibi en tabii haklarıdır. Söz gelimi bir Fuzuli, kendi ruhuna bakan, kendini tahlil eden bir ızdırap ve hicran şairidir. Dipnot 38. Nedim, mevzularında elem ve ızdıraptan bir zerre bile bahsetmeyen zevk ve neşenin şairidir. Dipnot 39. Onlar, aldıkları bütün mevzuları kendi ruhları ile imtizaç ettirerek işlemişlerdir. Dipnot 40. Divan edebiyatının içtimai yanı bu çerçeve içinde ortaya çıkar. Dipnot 38. Murat Uraz, Baki, S13. Dipnot 39. Murat Uraz, Nedim, S15. Dipnot 40. AG, S16.